Ayrım 8. Şimdinin dar odası. Markar Esayan. Sayfa 90. Borç. Dilsiz gibi oturup kaldım ve ısırdım yanan dudağımı. Göte. 27 Mayıs 1960. Kunduracı Aram, ordunun yönetime el koyduğu haberini sabah malzeme almak için gittiği yüksek kaldırımdan Karaköy'e inerken duydu. O an tüm benliğini bir panik duygusu kapladı. Mahvoldum diye geçirdi içinden. Sokaklar olağanüstü bir hareketlilik içerisindeydi. Genelde Yahudi ve Rum esnafın bulunduğu bu semtte büyük bir endişe havası seziliyordu. Normalde gayrimüslimlerin 6-7 Eylül hadiseleri zanlısı bir hükümetin düşürülmesinden memnun olmaları beklenebilirdi belki. Ama Aram dahil olmak üzere hiçbir ekaliyet mensubu bu hisleri o an için paylaşamıyordu. Onların değişiklikten anladıkları tek şey belirsizlik ve korkuydu. Çünkü ne olursa olsun işin ucu gider gelir onlara dokunurdu. Aram, mahvoldum sözcüğünün içinde tekrarlanarak büyüdüğünü hissetti. Birkaç dakika içinde yüzlerce mahvoldum kelimesi arka arkaya çoğalarak zihnini ele geçirmişti. Başını ellerinin arasına aldı ve bu sefer yüksek sesle mahvoldum diye iç geçirdi. Bir bankete oturarak içi malzeme dolu torbaları ayağının dibine bıraktı. Bundan sonra ülkede ve tabii ki kendi hayatında neler olabileceğini hesaplamaya çalıştı. Hesapları hep kötü senaryolar doğuruyordu. Aram tam da o sıralar Yenişehir'deki dükkanın yanındaki boş dükkanı kiralamış, aradaki duvarı yıkarak hep hayalini kurduğu daha büyük bir mağazaya kavuşmuştu. Ancak bütün bu işleri tamamladıktan sonra dükkanı için mal alacak parası kalmamıştı. Kimselerden borç para bulması da mümkün değildi. Çaresiz, görünürde kerestecilik yapan, lakin asıl işi tefecilik olan keresteci Ali Bey'den faizle para aldı. Bu parayla da dükkanına tuhafiye malzemeleri ve biraz da gömlek, pantolon gibi erkek giyim malzemeleri koydu. Ancak işte henüz bir ay bile geçmeden ihtilal patlak vermişti. Ne de güzel işleri yoluna koymak üzereyken bu talihsizlik değildi de neydi peki? Hayat bir insana neden bu kadar acımasız davranırdı ki? Tüm bunlarla kafası meşgulken aklına keresteci Ali Bey geldi. Ay sonu gelip bonosunu ödeyemediğinde neler olabileceğini hayal etti. Ona tam 2500 lira borçlanmıştı. Üstelik zavallı anasının haberi bile yoktu bu borç işinden. Olsa zaten ölürdü de izin vermezdi oğluna. Namusları geçmişteki parlak günlerinden onlara kalan tek mirastı. Şayet borcunu ödeyemezse konunun komşunun yüzüne nasıl bakar, zavallı anasına ne derdi? Bir sıcaklık başından tüm vücuduna doğru yayıldı. Terlemeye başlamıştı. Kendini çok ama çok yalnız, bir o kadar da çaresiz hissediyordu. Ona yardım eli uzatabilecek hiç kimsesi yoktu. Keşke ölsem diye düşündü. Ölümü ilk defa mı düşünüyordu? Evet, ölümü ilk defa düşünüyordu. Kısa sayılabilecek şu yaşına değin, 30 yaşlarındaydı. Açlık dahil pek çok perişanlık çekmiş, lakin hiçbirinde ölümü düşünmemiş, böyle ümitsizliğe düşmemişti hiç. Zaten ilk defa borç alıyordu. Üstelik gide gele azılı bir tefeciden borç almıştı. Aldığı günden beri huzuru da kalmamıştı ya. Bir tersliğin olacağını hissetmişti adeta. Tekrar başını elleri arasına aldı Aram, bir gariplik hissetti. İndirip ellerine baktı, bir tutam saç elinde öylece duruyordu. Aceleyle elini tekrar kafasına attı, saçlarını yokladı. Aman Allah'ım diye bağırdı yüksek sesle. Kafasındaki saçlar eline geliyordu. Yaşadığı ani şok yüzünden saçları dökülmeye başlamıştı. Telaşla ayağa kalktı ve önünde oturduğu masrafçı dükkanının aynasından kafasına baktı. Allah'tan saçları çok gürdü de uyuz yemiş itlere dönmemişti şimdilik. Aram'ın korktuğu gibi olmuş, işleri bıçak gibi birden kesilmişti. Bu şekilde borçlarını ödemesi mümkün değildi. Aram bütün gün dükkanında dört dönüyor, bir çare bulmak için kafa patlatıyordu. Bir yandan Allah'a isyan ediyor, öte yandan Allah'ım sana isyan ettiğim için çok ama çok pişmanım, lütfen bana bir kapı aç diye pişmanlık duaları ediyordu. Allah Aram'ın sesini duymuş olmalıydı çünkü o bu duayı eder etmez içeriye o ana kadar yardım istemek aklına gelmemiş olan Artin Efendi girdi. Aram en azından derdini paylaşabileceği, ona dostça davranıp öğüdünü, belki de nakdi yardımını esirgemeyecek bir dostu görmekten çok memnun olmuştu. Hoş geldin Artin Akpar, Ermenice ağabey. Hoş gördük evladım. Oh oh, hayırlısı olsun. Dükkanın pek de güzel olmuş. Aferin sana Dığa. Ermenice oğul. Ne de güzel akıl ettin bu büyütme işini. Allah hayırlı satışlar, iş açıklığı versin. Teşekkür ederim Artin Akpar. Sağ olasın. Nasılsın bakalım? Allah'a şükür iyi diyelim ama bu son vaziyet de pek hayır gibi değil. Sorma evladım. Bu memlekete huzur yok ve selam. Bakalım bu işin altından bize ne fenalık çıkacak. Aram merakla. Artin Akpar, senin çevren geniştir. Nereye olup bitiyor bu memlekette? Benim de bildiğim herkesin bildiğinden gayrı değil evlat. İhtilali yapan MBK. 38 genç subaydan müteşekkil inkılapçı bir grupmuş. İnkılapçı diyorum, zira verdikleri beyanata bakılırsa memleketin lüzum gösteren tüm mevkilerinde yeniden bir tertiplenmeye gideceklermiş. Yani Babali'den tut üniversitelere kadar her yerden geçeceğiz diyorlarmış. Ne dersin Akpar, iyi olur mu bu memleket? Yani bu adamlar bizim için hayırlı olur mu? İspasa yevhusa. Ermenice, bekle ve ümit et manasında. Yani pek ümitli değilsin ha Akpar? Artin Efendi sanki çok gizli bir şey söylermişçesine, ki bu o zamanlar tehlikeli sayılabilecek bir konuşmaydı, sesini kısarak, bu ihtilal memleket için iyi olmadı Aramcığım dedi. Aram bu cümleyi, bu ihtilal senin için iyi olmadı şeklinde algıladı ve gayri ihtiyarı, ben ne bahtsız bir adamım sözleri dökülüverdi ağzından. Artin Efendi yakından tanıdığı bu genç adamdaki değişikliği ilk andan itibaren fark etmiş ama üzerinde durmamıştı ya, artık sorsa iyi ederdi. Neyin var evladım senin, bahtsız adamım da ne demek oluyor? Aram ağzından kaçan bu vakitsiz sözle mahcup bir halde konuyu kapatmak amacıyla, oysa gerçekte konuşmak istiyordu. Yok bir şey Artin Akpar dedi. Allah'tan Artin Efendi eski kulağı kesiklerdendi. Durumu sezerek üsteledi. Hadi hadi anlat bakalım. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Niye mahvoluyormuşsun söyle bakalım. Aram bu samimiyet dolu sözlerle rahatlamış ve konuşmak için cesaret bulmuştu. Tüm olan biteni Artin Efendi'ye bir bir anlattı. Karşısındaki kişinin tecrübesine saygısı çok olduğundan Artin Efendi'nin onu eleştirebilecek olmasından çok çekiniyordu. Mesela böyle hassas bir dönemde niçin böyle bir risk aldığını eleştirebilirdi. Sonra tefecilerle para alışverişine girmiş olmasına kızabilir. En önemlisi de tüm bunlara kalkışmadan evvel kendisine danışmamış olmasına kızabilirdi. Ama Artin Efendi bunlardan hiçbirisini yapmadı. Bu gence dünyanın sonu gibi gelen bu mesele Artin Efendi için çok önemsiz bir konuydu. Ancak Artin Efendi onun bu derdini önemsediği izlemini verebilmek için elinden geleni yaptı. Sorular sordu, düşündü ve tüm bunlar olup bittikten sonra sanki hiçbir şey yokmuşçasına ayağa kalktı, Aram düş kırıklığı içerisindeydi. Evladım, sakın kendini fazla üzme. İş hayatında böyle şeyler her daim olabilir. İyi niyetle bir iş yapmışsın. Ben sende bir kusur göremiyorum. Memleketin hali seni aşan bir vaziyettedir. Nereden bileceksin? Gün doğmadan neler doğar? Ay sonuna daha vakit var. Allah büyüktür. Benim halletmem gereken mühim bir işim var. Çok oyalanmadan çıkayım da hava kararmadan evde olayım. Yaşlandık be Aram, artık gözlerim geceleri beni taşımıyor. Doğrusun Artin Akpar, senin de canını sıktım, kusura kalma, yine beklerim. O nasıl lakırdı Aramcığım, sen benim evladım sayılırsın, dedim ya, sıkma canını. Allah büyüktür, daralan kuluna mutlaka bir kapı açar. Bilirim Artin Akpar, bilirim, sağ ol. Aram kendisine itiraf etmekten kaçınsa da müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Eğer istese Artin Efendi'nin onun bu sorununu hemen halledebileceğini biliyordu. Artin Efendi zenginliği konusunda hiçbir şeyi gizlememişti ondan. Kendisini sevdiğini biliyordu. Peki niçin yardım teklifinde bulunmamıştı ki? Acaba ne kadar güç durumda olduğunu yeteri kadar iyi anlatamamış mıydı ona? Yok canım diye söylendi kendi kendine. 40 yıllık kurt Artin Efendi leb demeden leblebi anlayacak bir insandı. İma yollu bile olsa yardım teklifinde bulunmamıştı işte. Bunun yerine kimlerden borç para bulabileceğini, zengin bir akrabasının olup olmadığını sorup durmuştu. En sonunda da işi Allah'a havale etmişti, apar topar kaçar gibi çıkıp gitmişti dükkandan. Herhalde kendisinden borç istemesinden korkmuştu. Neyse dedi Aram. Dükkanda kendi kendisine konuşuyordu. Kimseyi suçlamaya hakkım yok. Şu yaptığıma da bak hele. Sanki bir kabahati varmış gibi. Artin Efendi'yi suçluyorum. O mu bana git tefeciden borç al, dükkanı büyüt dedi. Sanki benim kazandığım para onun cebine girecek. Adamcağızın bana bunca zamandır yapmadığı iyilik mi kaldı? Şimdi yardım teklif etmedi diye kötü mü olacak? Belki müsait değil. Onun da başında bu kadar dert var. Zır deli bir evlat ve hasta bir torun. Aram sen de az değilsin be. Başın sıkışınca ayıpladığın şeyleri yapar oldun. Artin Efendi Aram'dan çıkınca Serdar Ömer Caddesi'nden Sakız Ağacı istikametine doğru yürümeye başladı. İçinden inşallah Ali yerindedir diye düşünüyordu. Kemaliye Nalburiyesi'nin yanından geçerek Keresteci Ali'nin dükkanına doğru yöneldi. Kepenkler yarı yenmiş ancak dükkan henüz kapanmamıştı. Artin Efendi uzun boyunun geçmesini engellediği kepenkten eğilerek içeriye girdi. Kalfa kendisini her zamanki sırıtışıyla karşıladı. Her zamanki diyorum, zira Artin Bey Keresteci Ali Bey'in de defterlerini tutmaktaydı. Ali Bey vergi vermeyi pek sevmezdi. Artin Bey'den her bilanço dönemi bu yönde ricası olurdu. Kerestecilik işini paravan olarak kullanıyor, asıl parayı tefecilikten kazanıyordu. Ali Bey tam manasıyla kan emicinin tekiydi. Sayısız ocağın sönmesine yol açmış, birçok kişinin hayatını mahvetmişti. Genç Aram bilmeden büyük bir belaya bulaşmıştı. Bu adam müşterilerinin borçlarını ödememesini dört gözle bekler, ödenmeyen borçlara insafsız temerrüt uygulayarak küçücük meblağları büyük servetler haline getirir, vakit tamam olduğundaysa öldürücü darbeyi vururdu. Artin Efendi Aram'a ümit vermekten özellikle kaçınmıştı. Bunu iki nedenle yapmıştı. İlki, onun bu işten ders çıkarmasını ve biraz olsun zorlanmasına göz yumarak hayata karşı daha dayanıklı olmasını sağlamak. Diğeri ise Keresteci Ali Bey ile konuşup bu işi halletmeden Aram'a bir ümit vermeyi istememiş olmasıydı. 2500 lira büyük bir meblağdı. Ancak tersi bir durumda Aram'a bu parayı gözünü kırpmadan verebilirdi. Ustam burada mı Kalfa? Bitlisli iri yarı Kalfa'nın görünürdeki işi gelen giden keresteleri istif etmekti. Lakin asıl görevi keresteci Ali'yi kendisine borçlu olanların olası gazabından korumaktı. Büro adadır. Bunu büro ve bura arasında bir telaffuzla söylemişti. Yukarıda bir müşteriyle konuşi, geldiğini söyleyem mi? Dedikten sonra sesini iyice alçaltarak, tornacı torun usta bonosini ödememiştir. Yukarıda onu görüşüler. Hele efendi bizim patron onun defterini düreceğidir ha. Eliyle para sayma işareti yaparak var mıdır öyle mangri alıp da geri ödememeye ha? Dedi Kalfa. Artin efendi işgüzar Kalfa'yı tersleyerek tamam tamam uzun etme. Bir haber ver de müsaitse bir görüşecekmiş Artin efendi de. Olur agam emrin olur agam. Kalfa hafifçe toparlayarak tahta merdivenlerden asma kata çıkmaya koyuldu. Kalfa öyle yapmacık hareket ediyordu ki toparlaması bile sahte geliyordu insana. Kalfa'nın çıkmasıyla inmesi bir oldu. Azarlanmışa benziyordu. Zira suratı kıpkırmızı olmuştu. Buyur agam ustam seni çağırı. Artin Efendi Kalfa'ya cevap vermeden merdivenlere yöneldi. Gıcırdayan tahta merdivenler içini gıcıkladı. Merdivenler olağanüstü gıcırdıyordu. Hatta o kadar gıcırdıyordu ki keresteci Ali'nin bunu hesaplayarak yaptırdığını düşündü. Ola ki bir mağdur ona zarar vermek için buraya gelirse merdivenler öyle bir gıcırdasındı ki tüm mahalle dükkana toplansındı. Geçen sene Balo Sokağı'nda böyle dehşet verici bir olay yaşanmıştı. Tefecinin teki bir müşterisiyle ihtilafa düşmüş, uzun süren gelgitlerden sonra mevzu iyice sarpa sarmış, müşteriyi köşeye sıkıştıran tefeci borcuna karşılık adamın karısını isteyince adam dellenmiş, elinde kocaman bir palayla tefecinin Balo Sokağı'ndaki bürosunu basmıştı. Tefeci bir yolunu bulup kendini sokağa daratmış ama cinnet getiren adam Tarlabaşı Caddesi'nden Kalyoncu Kulluğu'na kadar tefeciyi kovaladıktan sonra can havliyle kendisini bir apartmana atan kurbanını merdivenlerde kıstırmış ve başını palayla vücudundan ayırıvermişti. İşte o günden beri keresteci Ali Bey gibi insaf fakiri tefecileri bir korkudur almış gitmişti. Artın Efendi büroya geldiğinde keresteci Ali ayağa kalkarak kendisini karşıladı. "Oo Artın Beyciğim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Buyurun geçin şöyle, benim yerime oturun." "Estağfurullah Ali Bey, ben şuraya otururum." "Nasıl arzu ederseniz Artın Beyciğim. Nasılsınız, iyi misiniz? Madamınız ve kızınız da afiyettedirler inşallah." "İyidirler çok şükür, ben sizin işinizi bölmüş olmayayım sakın." "Yok yok, bölmezsiniz. Torun usta da şimdi gidiyordu, değil mi torun usta?" Artın Efendi koltuğunda iyice küçülmüş bir halde oturan bu adamı tanıyordu. Karakurum sokağında izbe bir bodrumda hortum imalatı yapıyordu. Uyuşturucu müptelası bir oğlu vardı. Artın Efendi gelip geleceğine pişman oldu. Onu bu vaziyette kimseye görünmek istemediğini biliyordu. Torun usta gururlu bir adamdı. Ayağa kalktı, başıyla Artın Efendi'yi selamladıktan sonra keresteciye döndü. "Ali Bey, benim meseleyi bir daha düşün, istirham ederim. Müşkülatımı sana anlattım. Olmaz mı?" "Olmaz efendim, olmaz. Herkes müşkülatını bana anlatıyor kardeşim. Marco Paşa mıyım ben? Benim de borçlarım var. Ben günü gelince tıkır tıkır eliyle para sayma işareti yaparak borcumu ödüyorum. Onu mangırı alırken düşünecektiniz." "Düşündük beyim, düşünmez olur muyuz? Ama ihtilali nasıl bilelim? İşler bıçak gibi kesildi. Bana bir ay daha müsaade et. Ondan sonra söz tek kelam etmeyeceğim." "Olmaz kardeşim. Bono'nun vadesi doldu. Bir ay daha geçti. Sana bir hafta daha. Ödedin ödedin. Ödemedin alırım ipotekli dükkanını altından. Haydi uğurlar olsun sana." Torun usta boynu bükük kapıya yöneldi. Artın Efendi bu odada hiç bulunmamış, bu konuşmalara hiç şahit olmamış olmayı isterdi. Zavallı adam acıdı ama şu anda daha önemli bir işi vardı. Zira keresteci Ali kendisiyle konuşmaya başlamıştı bile. "Buyur Artın Beyciğim, defterlerle ilgili bir mesele mi vardı?" "Yok, işle alakalı değil. Daha doğrusu yine bir iş mevzusu ama başka bir mesele." "Buyurun o zaman, anlatın Artın Beyciğim." "Yenişehir'de kunduracılık yapan bir müşterim var, Aram. Sizin de müşteriniz olmuş zannederim." "Ha evet, geçen ay dükkanı büyütmek için bir miktar para aldıydı benden. Ne oldu, bir mesele mi vardı?" "Yok hayır, hiçbir mesele yok. Bu çocuk çok dürüst bir esnaftır Ali Bey. Lakin biliyorsunuz bu son vaziyet esnafın birçoğunu perişan etti. Ben biraz evvel Aram'ın yanındaydım. Ay sonu sana olan borcunu ödeyemeyeceğinden korkuyor. Ben hiç ses etmeden ilkin sana danışmaya geldim. Ne dersin, bu çocuğa bir kolaylık yapabilir misin?" Keresteci Ali düşünceli düşünceli çenesini sıvazladı, zor bir durumda kalmıştı. Karşısında kolay kolay reddedemeyeceği biri duruyordu. Bu işten nasıl sıyrılabileceğini düşünür gibiydi, bugün bu ikinci olmuştu ama. "Vallahi çok zor bir vaziyetteyim Artın Efendi. İhtilal en çok da beni etkiledi. Herkes birkaç yüz liranın hesabını yaparken ben 10.000 liralarla borç ödemek mecburiyetindeyim. Eh torun vermez, Aram vermez, Taki vermez. Hepsini idare edersen beni kim idare edecek? Hani sen üzerine alınma ama alırken hesap etseydi be kardeşim." Artın Efendi bu vefa bilmez adama büyük bir hiddet duydu. Kendisinin bir meselesi olsa bir dakika dahi bu adamın karşısında durmazdı ya. Aram'ın hatırı için öfkesini dizginledi. Haklısın, iş iştir. Madem öyle diyorsun, bu ayki bononun bedelini ben ödeyeyim, olur mu? Keresteci Ali, Artin Efendi'nin bu meydan okur çıkışı karşısında Artin Efendi'ye fazla sert davrandığını anladı. Tornistan etmek için vaziyet aldı. O nasıl söz Artin Bey, senin paran burada geçer mi? Hele bir ay sonu gelsin, ona göre bakarız. Şayet aram parayı ödeyemezse düşünürüz. Artin Efendi, kerestecinin samimi olmadığını pekala biliyordu. Belki bu gözü aç adamın, aramın dükkanında da gözü vardı. Tadilattan sonra bu dükkan çarşının en gösterişli mağazalarından biri haline gelmişti. Üstelik mevki de fevkalade güzeldi. Zaten keresteci Ali bu yöntemle çevrede kaç tane dükkanı, kaç tane evi ele geçirmemiş miydi? Bu meseleyi onun vicdanına bırakmaya niyeti yoktu. Üsteledi. Yok yok, ben biliyorum, ödeyemeyecek. Çantasından bir tomar banknot çıkartırken, sen bu parayı al, şayet borcunu öderse seninle nasıl olsa hesaplaşırız. Hesaplaşırızı öyle bir vurguyla söylemişti ki, keresteci konuşmayı bu noktaya getirmiş olmaktan ötürü pişmanlık duydu. Bir tomar para gürgen masanın üstünde öylece parıldıyordu. Ne kadar isterdi şu paraları alıp sevip okşamayı? Hayatında en çok haz aldığı şey, darphaneden yeni çıkmış banknotları saymaktı. Fırından yeni çıkmış ekmek gibi kendine has bir kokusu olurdu bu tazeciklerin. Bakire paralar, el sürülmemiş banknotlar. Ancak keresteci Ali, Artin Efendi'den çekiniyordu da. Bu kadar varlıklı olmasına rağmen zenginliği hazmetmiş insanların karşısında eziklik duymaktan hala alamıyordu kendisini. Üstelik bu adam kendisine birçok iyilikte bulunmuştu. Dolayısıyla da birçok mesleki sırrına vakıftı. Acaba kendisine bir fenalık tasarlar mıydı? Gerçi olsa olsa yaşlı bir gevurdu. Ancak Artin Efendi onun daha fazla konuşmasına müsaade etmeyecek atiklikle ayağa kalkmıştı. Ali Bey, yalnız senden bir ricam var. Bu konuşmamızdan aramın haberi olmasın. Çok haysiyetli ve hassas bir zattır kendisi. Bu sır aramızda kalırsa çok iyi olur. Tabii siz hiç merak etmeyin Artin Beyciğim. Ay sonu geldiğinde aram aylık taksidini öngördüğü gibi toparlayamamıştı. Başvurduğu hiç kimseden borç bulamamıştı. Parası olanlar ne olur ne olmaz diye borç vermek istemiyor, yardımcı olmak isteyenlerin ise her ne hikmetse parası olmuyordu. Bono'nun son iki günlük ihtiyarı bekleme süresi dolunca aram süklüm püklüm keresteci Ali'nin dükkanının yolunu tuttu. Büyük bir mahcubiyet içerisindeydi. Hayatında ilk defa borcunu ödeyemiyordu. Üstelik keresteci Ali hiç de anlayışlı bir adam değildi. Ya dükkanını elinden almaya kalkarsa ne yapardı? Tırnaklarıyla kazıyarak meydana getirdiği, bütün umutlarını bağladığı dükkanı elinden giderse büyük bir felaket olurdu bu. Yol boyunca dua etti. Allah'ım ne olursun bu garip kuluna yardım et. Senden bugüne kadar çok şey istemedim. Bana ait olmayana göz koymadım. Kimsenin namusuna yan bakmadım. Tek arzum kimseye el açmadan aileme ve zavallı anama bakabilmektir. Sen doğruların, fakirlerin, düşkünlerin Allah'ısın. Keresteci Ali'nin yüreğini yumuşat da bana anlayış göstersin. Dükkana girdiğinde kendisini kalfa karşıladı. Kalfa özellikle borcunu ödemeyenlere karşı öyle aşağılayıcı hal ve tavırlar takınıyordu ki gören de onu gerçek patron zannederdi. Buyur kardeş, ne isteyeysen. Ali Bey'le görüşmek istiyorum da burada mı acaba? Büro odadır, lakin meşguldür. Mangırı bağ ver, ben Bononi siye getirerem. Ben Ali Bey'le görüşmek istiyorum, sana zahmet bir haber verseydin. Ne o, yoksan parayı getirmemiş mi sen? Aram sinirine hakim olmaya çalışarak, sen bir haber et kardeşim yoksa sonra geleyim. İyi iyi, behle şurada hele. Kalfa gıcırdayan merdivenlerden yukarı çıktı ve çok geçmeden geri döndü. Başıyla merdiveni göstererek, patron siye bekliyi dedi. Aram öyle heyecanlıydı ki merdivenleri çıkarken basamakların sanki çığlık atarcasına gıcırdadığını fark etmedi bile. Fark etse bu olağanüstü gıcırtının doğal olmadığını, özellikle yapıldığını düşünebilirdi. Kapıyı çaldı ve içeriye girdi. Şaşırdı. Şaşırdı zira keresteci Ali bürosunda yalnızdı. Oysa kalfa meşgul olduğunu söylemişti. Bu hem iyi hem kötüydü. iyiydi çünkü Aram'ın utancını başkasıyla paylaşmasına gerek kalmayacaktı. Kötülüğüne gelince Ali Bey bir misafir varlığından çekinmesine gerek kalmadan ağzına geleni sarf edebilirdi kendisine. Keresteci Ali Aram'ı görünce gülümseyerek ayağa kalktı. Aram içinden "Eyvah, parayı getirdim sandı" diye düşündü. Bunun üzerine iyice gerildi. "Oo Aramcığım, hoş geldin. Buyur buyur, otur şöyle. Hoş gördük Ali Bey, nasılsınız?" "İç güveysinden hallice. Bugünlere de şükür. Allah askerlerimizden razı olsun. Başımıza geçti de dirliğimize tekrar kavuştuk. Eh, biraz sarsıldık ama vatan sağ olsun. Değil mi Aram kardeşim?" Bu sorunun cevabı hayır olamazdı. "Doğrudur efendim. Ne içersin bakalım?" "Sağ olun, ben bir şey almayayım." "Aa, hiç öyle şey olur mu? Kerestecinin dükkanına gelip de ikramsız çıkan olmamıştır hiç. Kahve?" Aram kahveden nefret ederdi ama diyaloğu uzatmamak için teklifi kabul etti. "Olur, bir kahve alayım." "Hüsam, iki orta kahve getir." Aram hala orta kahveyi hiç sevmezdi. "Buyur Aramcığım, ne görüşecektin benimle?" Bu da ne demek oluyordu böyle? Bu cin adam kendisine olan borcunu unutmuş olamazdı. Peki öyleyse niçin haberi yokmuş gibi davranıyordu? Bu işin altında bir bit yeniği vardı. "Benim size borcum vardı. Bugün bononun günü dolmuştu da." "Ha, vallahi hiç farkında değilim. Ben sadece şüpheli alacakların hesabını takip ederim. Senin gibi itimatlı ve dürüst müşterilerim zaten müşkülat çıkarmaz. Tıkır tıkır eliyle para sayma hareketi yaparak öderler borçlarını. Vallahi kardeşim, ticareti sizinkilerle gayrimüslimleri kastediyordu, yapacaksın. Paran kalmaz, alacağını da vereceğini de gününde alırsın. Az ekmek yemedim sizinkilerden." Kurnaz adam borcumu ödemeyeceğimi anladı. "Belki de kalfa çıtlatmıştır" diye geçirdi Aram içinden. "Ben de bu mevzu için rahatsız ettiydim sizi. Biliyorsunuz ihtilal olduğundan beridir piyasalar alt üst olmuştur. Ben bu ayki bonomu henüz tamam edemedim. Şayet teveccüh ederseniz cebinden bir miktar banknot çıkarırken şu kıymetsiz miktarı size takdim edeyim. Üstünü en kısa zamanda tamam etmeye söz veriyorum." "Aman!" eliyle her şeyi boş demeye getirdiği bir yaylanma işareti yaparak, "dert ettiğin şeye bak be Aram, sen yabancı mısın? İstersen parayı Aram'dan alırken bu da sende kalsın, yani ihtiyacın vardır belki." "Yok yok, lütfen bu parayı alın, size yeteri kadar mahcup oldum zaten. Ben gece gündüz demeden çalışıp borcumu ödeyeceğim. Lütfen müsterih olunuz, aklınıza yanlış bir şey gelmesin." "Tabii tabii, bak sana şöyle bir kolaylık yapacağım. Bu ayki bononu en sona atacağım. Hem de faiz ilave etmeden. Böylelikle bir ay kazanmış olacaksın. Verdiğim bu parayı da önümüzdeki ayki borcundan mahsup ederiz. Oldu mu?" Aram iyiden iyiye afallamıştı. Bu işin bu kadar rast gideceğini hayal dahi etmemişti. İnsanları tanımak ne zormuş diye düşündü. Bir de bu adam için bu kadar bet konuşurlar. "Bana yaptığına bir bak. Melek gibi bir adammış şu Ali Bey. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah sizden razı olsun. Bana büyük bir iyilik yaptınız efendim." "Ehemmiyet yok Aramcığım. Şimdi bu zor vaziyetinde senin gırtlağına sarılsam." İki eliyle gırtlağa sarılma hareketi yaparak, "ne olacak? Her daim iş yapabileceğim bir müşterimi kaybetmiş olacağım. Bak, Yahudiler hep böyle yaparlar. Müşkül duruma düşen esnafı hiç sıkıştırmazlar. Üstüne üstlük bir de sermaye verirler, mal verirler. Öyle ki adam işlerini toparlasın da borçlarını ödeyebilecek hale gelsin. Böylelikle hem onlar kazanır hem de müşterileri. Ben ustamdan böyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir zattı Monsieur Michon. Toprağı bol olsun. Onun sayesinde bir ekmek yiyoruz işte." Aram ne vefalı bir zat diye geçirdi içinden. "O vakit ben müsaadenizi istirham edeyim. Tekrar teşekkür ederim Ali Bey." "Estağfurullah. Hadi görüşmek üzere." Sıkıntılı nice günden sonra Aram o gece ilk defa deliksiz bir uyku çekti. 8. ayrımın sonu, sayfa 104.